İkinci ayrım, mahşer nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 15, birinci bölüm. Günün ilk ışıkları kör ediciydi ve yabani çalıların arasından sürünerek ilerleyen yaşlı adamın titreyen sağ elinin tersiyle gözlerini silerken hiç durmadan gözlerini kırpıştırmasına neden oluyordu. Tepenin üzerindeki küçük kayalık buruna yıllar önce hafızasında küflenmeye yüz tutacak kadar uzun yıllar önce yukarı mevki adını verdikleri yere varmıştı. Çimenlik nokta Lur Vadisi'ndeki şık bir konağa bakıyordu. İri yassı taşlarla döşeli bir taraça 300 metre kadar altındaydı. Taraçaya doğru kenarları çiçeklerle süslü taş bir yol uzanıyordu. Yaşlı adam sol elinde güçlü bir tüfek tutuyordu. Tüfeğin atış mesafesi en uzağa ayarlanmıştı, ateşe hazırdı. Kısa süre içinde hedefi kendinden daha yaşlı olan bir adam tüfeğin dürbününün içinde beliracaktı. Canavar robe de chambre'ını giymiş, taraçaya doğru sabah yürüyüşünü yapıyor olacaktı. Ödülü olan sabah kahvesi yine her zamanki gibi en iyi brandy ile tatlandırılmış olacaktı. Ama bu sabah bu ödüle asla ulaşamayacaktı. Ödüle ulaşmak yerine ölecekti. Ölecek, çiçeklerin arasına yuvarlanacaktı. Mükemmel bir ironi. Kötüler kötüsü bir adamın güzellikler içine gömülü ölüsü. Jean-Pierre Jodel, bir zamanlar herkesi titreten bir resistance yani direniş örgütü bölge lideri olan, şimdi 78 yaşındaki bu adam, kendisine ve Tanrı'ya verdiği bir sözü, bir yükümlülüğü yerine getirmek için 50 yıl beklemişti. Avukatlar karşısında kutsal mahkeme salonlarında başarısızlığa uğramıştı. Hayır, buna başarısızlık denemezdi. Hakarete uğramış, azarlanmış ve bu rezil fantezilerine layık olduğu yerde tımarhanede istediği gibi geliştirebileceği söylenmişti kendisine. General Montluc, o büyük adam, Fransa'nın gerçek bir kahramanı ve gelmiş geçmiş tüm asker devlet adamlarının en etkileyicisi Le Grand Charles André de Gaulle'ün yakın silah arkadaşlarından biriydi. De Gaulle savaş boyunca yeraltı telsiz frekansları üzerinden işkence korkusuna ve Montluc'un yakalanırsa önüne çıkması muhtemel olan idam mangası tehlikelerine karşın Montluc ile sürekli bağlantıda kalmıştı. Durum berbattı. Montluc bir dönekti, bir ödlek ve bir haindi. De Gaulle yalandan bağlılık göstermişti. Onu birkaç önemsiz bilgiyle oyalamış ve ceplerini Nazi altınlarıyla, değeri milyonları bulan sanat eserleriyle doldurmuştu. Sonra onun sonu gelmez yaltaklanmalarına dayanamayan Charles Beyefendi, Montluc'u askeri bir şeref payesine layık adam ilan etmişti. Bu söz o dönemlerde Fransız halkı için emirden farksızdı. Allah kahretsin, De Gaulle'ün dünyadan haberi yoktu. Montluc Jodel'in karısının ve 5 çocuğu içinde en büyük oğlunun idamını emretmişti. 6 aylık bir bebek olan ikinci oğlu ise bu Yahudi değil yahu belki biri onu bulur diyen bir Wehrmacht subayının kaypak ırkçılığı sayesinde kurtulmuştu. Nitekim birisi bulmuştu da, bir resistans savaşçısı, komedi Fransız aktörü. Ertesi sabah yapılacak gizli bir toplantı için geldiği Barbizon'un dış mahallelerinde harap olmuş bir evin molozları arasında bu ağlayan bebeği bulmuştu. Aktör çocuğu Almanların hayran oldukları tanınmış bir aktris olan karısına getirmişti. Ama seyirciler gösterdikleri sevgiyi aynı şekilde alamıyorlardı. Çünkü aktris oyunlarını kendi isteğine göre değil, onların emirlerine göre sergiliyordu. Ve savaş bittiği zaman da Jodel eski haline göre iskelete dönmüştü. Fiziksel olarak tanınmayacak, zihinsel olarak da iyileşmeyecek bir durumdaydı, bunu biliyordu. Bir toplama kampında 3 yıl boyunca gaz odalarında katledilmiş Yahudilerin, çingenelerin ve istenmeyen kişilerin cansız bedenlerini istif ede ede delirmenin eşiğine gelmişti. Boynunda tikler, göz seyirmeleri, boğuk boğuk bağırmalar, kısacası psikolojik bozukluk belirtilerinin hepsini göstermeye başlamıştı. Hayatta kalan oğlunun varlığı ve kendisini destekleyen ana babası onu iyileştirememişlerdi. Bunun yerine Jodel Paris'in köprü altlarında dolanıp sık sık adını değiştire değiştire bu çocuğun büyüyerek erkek oluşunu ve Fransa'nın en gözde aktörlerinden biri haline gelişini izlemişti uzaktan. Bu uzaklığa, bu dayanılmaz acıya canavar Monlük sebep olmuştu. İşte şimdi Jodel'in dürbününe giriyordu. Birkaç saniye sonra hak ettiği cezayı bulacaktı. Birdenbire havada müthiş bir şaklama oldu ve Jodel'in sırtı ateş gibi yandı, acıdan tüfeğini düşürdü. Geriye döndü hızla, kısa kollu gömlek giymiş iki adamı görünce sersemledi. Birinin elinde kalın bir kırbaç vardı, kendisine bakıyorlardı. ''Seni öldürmek bir zevk olurdu, seni gerizekalı moruk. Ama ortadan kayboluşun sadece başka sorunlara yol açar.'' dedi kırbaçlı adam. ''O şarap kokulu ağzından deli saçması eksik olmaz senin. Paris'e dönüp ayyaş serseriler orduna yeniden katasan daha iyi olur. Ya çek git ya da geber.''
''Ama nasıl bildiniz?''
''Tam bir tımarhane kaçkınısın Jodel veya bu ay adın her neyse.'' dedi kırbaçlı adamın arkasında duran koruma. ''Senin bu son iki gündür nerede olduğunu, yaprakları dalları kıra kıra tüfeğinle tam buraya kadar geldiğini belirlemediğimizi mi zannetmiştin? Eskiden çok daha iyi olduğunu söylüyorlar.''
''Öldürün o zaman beni orospu çocukları. İşi yüzüp kuyruğuna getirdim ya, ölsem de gam yemem.''
''Yoo, general bunu onaylamaz.'' diye ekledi kırbaçlı adam. ''Başkalarına niyetinin ne olduğunu söylemiş olabilirsin. Tabii biz de insanların bu arazide seni veya cesedini aramalarını istemeyiz. Sen delisin Jodel, bunu herkes biliyor. Mahkemeler bunu kesinleştirdi.
Onlar kokuşmuş.
Sen de paranoyaksın.
Ben gerçekleri biliyorum sadece.
Üstelik ayyaşsın da. Rive Gauche'da hangi kafeye sorsan senin ayyaşın biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Geberene kadar iç Jodel. Ama seni gebertmeden önce defol git buradan. Kalk hadi kalk. Bu çarpık bacaklarınla koşabileceğin kadar koş. Defol.
Shakespeare'in Coriolanus'unun bir Fransızca çevirisinin son sahnesi bitmiş perde iniyordu. Oyunu Jean-Pierre Villiers uyarlamıştı. Villiers, Paris sahnelerinin ve Amerika'da çevirdiği ilk filmi Oscar'a aday gösterildiği için de Fransız sinemasının taçsız kralıydı. Geniş omuzlu Villiers, izleyicilerinin tezahüratına gülümseyip kendisi de onları alkışlayarak karşılık verirken perde kalkıp indi. Sonra tekrar kalktı. Karşılıklı tezahürat iyice çığırından çıkmıştı. Yırtık pırtık elbiseler içinde yaşlı bir adam tiyatronun arka koltuklarından kalktı. Kalın sesinin en üst perdesinden haykırarak koltukların arasındaki orta koridora doğru sendeleyerek yürüdü. Birden askılı bol pantolonundan bir tüfek çıkardı. Onu görenler paniğe kapıldı. Erkekler kadınları ateş menzilinin dışına iterlerken panik hızla diğer sıralara yayıldı. İnsanların haykırışları tiyatronun duvarlarında yankılandı. Villiers bir iki aktörü ve sahne önüne gelmiş teknik ekibin elemanlarını geri iterek hışımla ilerledi. Sahneye doğru yaklaşan adamın karşısına çıkan Villiers, ''Öfkeli bir eleştirmeni canı gönülden kabul edebilirim Monsieur'' dedi. ''Ama bu yaptığınız delilik. Silahınızı indirin, sizinle konuşalım.''
''Artık benim konuşacak bir şeyim kalmadı oğlum. Benim biricik oğlum. Sana iyi bir baba, annene de iyi bir koca olamadım. Ben işe yaramaz bir adamım. Hiçbir şey değilim artık. Senden yalnızca şunu bilmeni istiyorum. Elimden geleni yaptım, seni seviyorum benim biricik oğlum. Çok uğraştım ama başaramadım.''
Yaşlı adam bu sözleri söyledikten sonra tüfeğini döndürdü, namluyu ağzına soktu, sağ eli tetiği bulmaya çalıştı, tetiğe bastı. Basar basmaz kafasının arkası paramparça oldu. Kan ve kas lifleri bütün etrafındakilerin üstüne sıçradı, bulaştı.
''Kim bu adam?'' diye bağırdı Jean-Pierre Villiers soyunma odasındaki masanın başında. Annesiyle babası da yanındaydı. Çok sarsılmıştı. ''Saçma sapan şeyler söyledi, sonra da intihar etti. Neden?''
Şimdi artık 70 yaşlarının sonlarında olan Villiers'ler birbirlerine baktılar, ikisi de başlarını salladı.
''Konuşmamız lazım.'' dedi Catherine Villiers, oğlu olarak yetiştirdiği adamın ağrıyan omzuna masaj yaparken. ''Sadece seninle değil, karınla da.''
''Yo, buna gerek yok.'' diye atıldı baba. ''Eğer mecbur olduğunu düşünürse bunu o yapar.''
''Haklısın kocacığım, buna o karar vermedi.''
''Siz ikiniz neden söz ediyorsunuz?''
Senden pek çok şeyi sakladık oğlum. İlk yıllarda sana zarar verebilecek pek çok şeyi.
Bana zarar verecek şeyler mi?
Senin suçun değil Jean-Pierre. İşgal altında bir ülkeydik. Düşman kendisine gizlice şiddet yoluyla karşı gelenleri arıyor. Çoğu kez de tüm bir zanlı aileyi işkenceden geçiriyor, zindana atıyordu.
Direnişçileri tabii ki diye araya girdi Villiers.
Tabii ki diye onayladı baba.
İkiniz de direnişçilerden olduğunuzu bana söylemiştiniz. Her ne kadar yaptıklarınız hakkında pek açıklamada bulunmadıysanız da.
Bunları unutmak çok daha iyi olur dedi anne. Korkunç bir dönemdi. İşbirlikçi diye damgalanıp eziyet edilen insanların tek suçu sadece sevdiklerini, çocuklarını korumaktı.
Ama bu geceki adam şu çılgın serseri kendini benimle öyle özdeşleştirmişti ki bana oğlum dedi. Aşırı derecede bir bağlılığı kabul ederim. Ne kadar da saçma olursa olsun bu oyunculuk mesleğinin bir parçasıdır. Ama kendisini gözlerimin önünde öldürecek kadarına da tahammül edemem doğrusu. Delilik bu.
Delirmişti. Yaşadığı şeyler aklını başından almıştı dedi Catherine.
Onu tanıyor muydunuz?
Hem de çok iyi tanıyorduk diye karşılık verdi yaşlı aktör Julien Villiers. Adı Jean-Pierre Jodel'di. Bir zamanların operada gelecek vaat eden genç baritondu. Ve biz de annenle ben yani onu savaştan sonra umutsuzca aradık durduk. İzine rastlayamadık. Almanlar tarafından bulunup bir toplama kampına gönderildiğini bildiğimizden ölmüş olabileceğini düşündük. Onun durumunda olan binlerce insan gibi kayıtlardan silinmişti çünkü.
Niye onu bulmaya çalıştınız? Neyiniz oluyordu ki?
Jean-Pierre'in anne bildiği tek kadın makyaj masasının yanına diz çöktü. Yüzünün zarif hatları onun bir zamanlar büyük bir yıldız olduğunu ele veriyordu. Dolgun, yumuşak, beyaz saçlarının altından ela gözleri genç adamın gözlerine kilitlenmişti. Yumuşak biçimde konuştu. Yalnızca bizim bir şeyimiz değildi oğlum, o senin gerçek babandı.
Aman tanrım olamaz, o zaman siz ikiniz...
''Senin gerçek annen ise'' diye ekledi baba Villiers yavaşça sözünü keserek, ''onun çalıştığı yerde komedi...'' ''Mükemmel bir yetenekli'' diye araya girdi Catherine. ''Genç kızlıkla kadın olma arasındaki o zor yıllardaydı. Bir de bunlara işgalin korkunçluğu eklendi. Çok tatlı bir kızdı, kardeş gibiydik.''
Jean-Pierre duyduğu şeylere daha fazla dayanamadı ve ''susun artık lütfen'' diye bağırarak ayağa fırladı.
Annesi bildiği kadın ayağa kalkıp kocasının yanına gelmişti. Bütün her şey o kadar şaşırtıcı bir hızla gelişti ki ben düşünemiyorum. Bazen en iyisi bir süre hiç düşünmemektir oğlum dedi baba Villiers. Aklın sana kabul etmeye hazır olduğunu söyleyene kadar hiçbir şey düşünme.
Bana bunu yıllar önce söylerdin dedi aktör Julien'a kederle sıcak bir biçimde gülümserken. Bir sahne veya tiradda sorun olur, anlamlar benden kaçıp giderlerdi. Sen de üzerinde çok çalışmadan sadece oku sonra yine oku. Bir şeyler olacaktır derdin.
Güzel öğütmüş sevgilim.
Öğretmenliğim her zaman sanatçılığımdan daha iyi olmuştur.
Doğru söze ne denir dedi Jean-Pierre yumuşakça. Ne, sen de mi böyle düşünüyorsun?
Yani demek istiyorum, yani sen sahnedeyken...
Bir taraftan oyununu icra ederken bir taraftan da aklın başka yerlerdeydi hep diye atıldı Catherine Villiers. Bunları söylerken muzip bakmıştı oğluna, aslında oğlu olmayan bu kişiye.
Yıllardır olduğu gibi yine birlikte beni çekiştiriyorsunuz demek. İki büyük yıldız daha aşağı bir oyuncuya nezaket gösteriyor. Güzel, tamam öyleyse. Bir süredir bu gece neler olduğunu unutmuşa benziyoruz. Artık belki biraz konuşabiliriz.
Sessizlik.
Allah aşkına söyleyin neler oldu diye aykırdı Jean-Pierre en sonunda.
Soruyu sorduğu anda soyunma odasının kapısı hızlı vuruldu. Gelen tiyatronun yaşlı gece nöbetçisiydi. Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama bilmek istersiniz diye düşündüm. Sahne kapısında muhabirler hala bekliyor. Polise de bana da inanmıyorlar. Erken saatlerde ön kapıdan çıkıp gittiğinizi söyledik ama ikna olmadılar. Yine de içeri girmeleri mümkün değil, merak etmeyin.
Öyleyse biz de bir süre burada kalırız. Hatta gerekirse tüm bir gece. En azından ben kalırım. Öteki odada bir kanepe var. Karımı arayıp haber de bıraktım zaten. Her şeyi haberlerde duymuş.
Öyleyse peki efendim. Madame Villiers ve Monsieur olanlara rağmen ikinizi de tekrar gördüğüme memnun olduğumu belirtmek isterim. Her zaman büyük sevgiyle anılıyorsunuz.
Teşekkür ederim Charles dedi Catherine.
Çok iyi görünüyorsun dostum. Sizi sahnede görsem kendimi daha iyi hissederdim madam dedi bekçi ve başıyla selam verip dışarı çıktı.
Devam et baba, neler oldu?
Biz hepimiz rezistans üyesiydik diye söze başladı Julien Villiers. Odanın dip tarafındaki küçük bir kanepede oturuyordu. Her türlü sanat biçimini yok edecek bir düşmana karşı sanatçılar bir araya gelmişlerdi. Herkes bu amaç doğrultusunda mesleki yeteneklerini seferber etmişti. Müzisyenler çaldıkları parçaya özgün partisyonda olmayan melodiler ekleyerek şifre geçtiler. Grafikerler Almanların istediği günlük ve haftalık posterler yaptılar ama başka mesajlar gönderen renk ve imgeleri belli belirsiz kullanarak ve biz tiyatrodakiler de hiç durmadan metinleri bozduk. Özellikle de yeniden uyarlanan tanınmış oyunları ve bu şekilde sabotajcılara doğrudan talimatlar verdik.
Catherine kocasının yanına gidip elinden tutarak ''Çok eğlenceli olduğu zamanlar da oluyordu'' diye araya girdi. ''Diyelim o kızla Montparnasse'la metroda buluşacağım'' gibi bir satır geçiyor metinde. ''Biz onu Doğu Tren İstasyonu'nda o kızla buluşacağım, saat 11'e kadar orada olmalı'' diye değiştirirdik. Oyun biter, perde iner ve o şaşalı üniformalar içindeki Almanlar alkışlarken bir rezistans demi sabotaj birimlerinin gece yarısından bir saat önce Doğu Garı'nda yerini alması için çabucak çıkarlardı.
Evet evet dedi Jean-Pierre sabırsızca bu öyküleri duydum ama benim sorduğum bunlar değil. Sizin için de zor olduğunu anlıyorum ama bilmem gerekenleri anlatın lütfen.
Beyaz saçlı karı koca sıkıntıyla birbirine baktılar. Kadın ellerini damarları ortaya çıkacak kadar sıkıca kenetlemişti. Başını salladı. Kocası konuştu. İşkenceye dayanamayan genç bir habercinin konuşması sonucu Jodel yakalanmıştı. Gestapo evini kuşatmış, bir gece vakti onun eve dönmesini beklemeye başlamış. Ama dönmemiş. Çünkü o sırada Le Havre'da İngiliz ve Amerikalı ajanlarla işgalin ilk plan aşamaları için temas kuruyormuş. Deniyor ki şafak vaktine doğru Gestapo şefi de bu duruma çok kızıp deliye dönmüş. Evin altını üstüne getirmiş ve annemle 5 yaşındaki ağabeyini katletmiş. Jodel'i de birkaç saat sonra yakalamışlar. Senin hayatta kaldığını son anda ona haber verebildik.
Aman Tanrım. Ünlü aktörün rengi sarardı, sandalyesine çökerken gözlerini kapattı. Canavarlar. Yo durun, demin ne dediniz?
Deniyor ki şafak vaktine doğru Gestapo şefi.
Deniyor ki de ne demek? Yani bunlar doğrulanamadı mı?
Çok acelecisi Jean-Pierre dedi Catherine, büyük bir oyuncu olmanı, dinlemeyi bilme yeteneğine borçlu olduğunu unutma sakın.
Anne boş ver şimdi bunu, ne demek istedin baba?
Almanlar direniş hareketi içinde bizzat yer alsınlar almasınlar, direnişçilerin ailelerini öldürme politikası gütmüyorlardı. Onlarla ilgili daha başka türlü uygulamaları olurdu. Bilgi almak için işkence ederler veya başka direnişçiler için yem olarak kullanırlar. Onları zorla çalıştırırlardı. Kadınları ise subaylara peşkeş çekerlerdi ki anneni de büyük ihtimalle böyle bir son bekliyordu.
Öyleyse neden öldürüldüler?
Ya önce benden söz eder, ben nasıl hayatta kalmışım?
Barbizon ormanlarında şafağın ilk ışıklarıyla yapılacak bir toplantıya gidiyordum. Evinizin önünden geçiyordum. Camların kırık, ön kapının tekmelenip kırılmış olduğunu gördüm. Bir de çocuk ağlaması duydum, sendin o. Her şey çok açıktı ve tabii ki toplantı filan da olmayacaktı. Seni bisiklete bindirdim ve Paris'in arka sokaklarından dolaşarak evime götürdüm.
Size teşekkür etmek için biraz geç artık ama yine o güne dönecek olursak neden benim? Gerçek annemle ağabeyimi vurmuşlar.
Aa, şimdi bir kelimeyi atladın oğlum dedi Büyük Vidir.
Neyi?
Şok içindesin. O geceki olayları anlattığım andaki kadar dikkatli değilsin.
Bir dakika dur biraz. Ne demek istiyorsun anlamadım.
Ben katledilmiş dedim. Sen vurmuşlar diyorsun.
Pek anlayamadım.
Almanlar gerçek kimliğini öğrenmeden önce Jodel Enformasyon Bakanlığı için postacılık yapıyormuş görüntüsü veriyordu. Naziler bizim mahallelerimize, o labirent gibi sokaklarımıza öyle kolay kolay giremezlerdi. Ondan ayrıntıları hiç öğrenemedik. Çünkü Jodel'in sesi ne kadar gürdüyse de iş dedikodulara geldiğinde o kadar hafif çıkardı. Her yer dedikodu kaynıyordu. Yalan yanlış haberler, yarısı doğru yarısı yanlış bilgiler ve gerçek haberler. En küçük bir tahrikte yaylım ateşi gibi Paris'in bir ucundan bir ucuna yayılıyordu. Korku ve şüphenin pençesinde kıvranan bir şehir olmuştuk.
Tamam, bunu anladım baba diye sözünü kesti artık iyice sabırsızlanmış olan Jean-Pierre. Bana anlamadığım şeyi açıkla. Size asla verilmeyen ayrıntılar, bunlar neydi? Nasıl oluyordu da öldürmelere, katliamlara yol açıyordu?
Jodel içimizden birkaçına direniş örgütünün bir üst düzey yöneticisinden söz etmişti. Hani şu adı bile fısıltıyla söylenen bir efsane. Direniş hareketinin en sıkı tutulan sırlarından. Jodel bu adamın gerçek kimliğini öğrendiğini iddia ediyordu. Bir araya getirdiği parçalar doğru çıkarsa bu adamın, bu efsanenin büyük bir kahraman değil, aksine bir hain olduğunu ortaya çıkaracağını söylüyordu.
Kimmiş o diye bastırdı Jean-Pierre.
Bize asla söylemedi. Bize sadece Fransız ordusundan bir general olduğunu söylemişti ama bir sürü general var. Eğer haklıysa ve adamın adını herhangi birimiz açıklayacak olursak Almanların bizi öldüreceğini söylüyordu. Eğer haksızsa ve içimizden biri o kişinin adına leke sürecek bir şekilde konuşacak olursa bu sefer de örgütümüz inanılırlığını yitirecekti.
Peki ne yapacaktı o zaman?
Eğer kanıtını bulabilirse adamı bizzat kendisi ortaya çıkaracaktı. Bulmak üzere olduğuna yemin ediyordu. Biz de o hain her kimdiyse Jodel'in kuşkularını öğrenip kendisiyle ailesine idam fermanı verdiğini düşündük bugüne kadar. Daha doğrusu buna inandık.
Hepsi bu mu? Başka bir şey yok mu?
O dönemin nasıl bir dönem olduğunu anlamaya çalış oğlum, dedi Catherine Willey'e. Yanlış bir söz, hatta düşmanca bir bakış veya bir hareket, anında soruşturma, hapis, hatta kimsenin ruhu bile duymadan sınır dışı edilmeyle sonuçlanabilirdi. İşgal kuvvetleri özellikle ihtiraslı orta rütbeli subaylar herkes ve her şeyden fanatikçe kuşku duyarlardı. Direniş örgütünün her başarılı girişimi öfkelerini körüklerdi. Kimse emniyette değildi. Kafka bile böyle bir cehennemi tahayyül edemezdi herhalde.
Siz de onu bu geceye kadar hiç görmediniz öyle mi?
Görseydik de tanıyamazdık diye karşılık verdi baba Willie'ye. Cesedini bile güç bela teşhis edebildim. Yıllar onu öyle bir hale getirmiş ki bir deri bir kemik kalmış. Eski haline göre yarı yarıya ufalmış. Suratı bir zamanlardaki suratının mumya gibi kırışık ve acılı bir suretine dönmüş.
Belki de o değildir. Olamaz mı baba?
Hayır, o Jodel'di. Gözleri açık ölmüş. Baktım ve onların tıpkı eskisi kadar masmavi olduklarını gördüm. Tıpkı senin gözlerin gibi Jean-Pierre.
Jean-Pierre, dedi aktör yumuşak bir sesle. Bana bu adı siz mi verdiniz?
Aslında aynı zamanda bu ağabeyinin adıydı diye bir düzeltme yaptı Catherine nazikçe. O zavallı çocuğa artık bir yararı yoktu bu adın ve biz de Jodel'in anısına senin bu adı almanın daha iyi olacağını düşündük.
Çok anlayışsınız.
Gerçek anne babanın yerini asla alamayacağımızı biliyorduk diye atıldı aktris. Ama elimizden geleni yaptık hayatım. Sana her şeyi anlatmayı hep istedik ama bu geceye kadar buna cesaret edemedik. Seni çok seviyoruz.
Allah aşkına dur anne, yoksa ağlayacağım şimdi. Bu dünyada sizden daha iyi bir anne baba bulabilir miydim hiç? Bilemediğim şeyleri asla bilemeyeceğim. Ama sonsuza kadar benim annem babam sizlersiniz, bunu biliyorsunuz.
Telefon çaldı, hepsi birden irkildi.
Bu numarayı gazeteciler bilmiyor değil mi diye sordu Julien.
Bildiğim kadarıyla hayır diye karşılık verdi Jean-Pierre. Makyaj masasının üzerindeki telefona doğru dönerken, sadece sizde, Giselle'de ve menajerimde var. Avukatıma veya tiyatronun sahiplerine bile vermedim.
Efendim, dedi gırtlaktan gelen bir sesle.
Jean-Pierre, dedi karısı Giselle telefonun öbür ucunda.
Evet güzelim, benim.
Emin olamadım birden. Ben de o yüzden sesimi değiştirdim. Annemle babam burada. Ben de gazeteciler peşimi bırakır bırakmaz eve geleceğim.
Sanırım eve şimdi gelmenin bir yolunu bulmalısın.
Ne?
Bir adam seni görmeye geldi.
Bu saatte mi, kimmiş?
Bir Amerikalı, seninle konuşması gerekiyormuş. Bu geceyle ilgiliymiş.
Bu gece? Tiyatroda olanlarla mı ilgili?
Evet sevgilim.
Onu içeri almasan iyi olurdu Cizel.
Korkarım, başka seçeneğim yoktu. Henry Brossard'la onun yanında.
Henry mi? Bu gecenin Fransa Dışişleri Bakanlığı'yla ne ilgisi var?
Konuşurken sevgili dostumuz Henry gülücüklerini ve tüm diplomatik çekiciliğini takınıyor. Sen gelene kadar da bana hiçbir şey söylemeyecek. Haksız mıyım Henry?
Çok haklısın sevgili Cizel diye uzaktan bir ses duydu Veli'ye. Ben de çok az şey biliyorum zaten.
Onu duydun mu hayatım?
Yeterince. Peki Amerikalı kaba saba biri mi, sadece evet veya hayır de?
Tam tersi. Her ne kadar gözleri cin gibiyse de.
Peki ya annemle babam, onlar da benimle gelsin mi? Cizel Veli'ye soruyu tekrar ederek odadaki iki adamı seslendi.
Daha sonra dedi. Quai de Orsay'lı adam, sesi aizeden duyulacak kadar yüksek bir sesle.
Onlarla daha sonra konuşuruz Jean-Pierre diye daha da yüksek bir ses tonuyla ekledi. Bu gece değil ama.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.